Ayrım 13 İhanet ve Darbe Ergün Poyraz Sayfa 137 Ergenekon davası, tarikatların intikam sahası. 6 Ocak 2009 tarihli 37. celsede ise mahkemede yargılama yapılmadığını, mahkemenin tarikatların intikam sahası haline getirildiğini söylüyordum. Sanık Ergün Poyraz söz istedi, verildi. Burada tiyatro oynanıyor. Necip Hablemitoğlu'nun Çevik Bir ile ilgisi var mıdır deniyor. Asla yoktu. Burası tarikatçıların intikam sahası haline geldi. Bir yerde tarikatçı hakim, bir yerde tarikatçı savcı. Mahkeme başkanı, dikkat edin konuşmalarınıza. Sanık Ergün Poyraz, savcılığa göndersinler, ispatlarım. Mahkeme başkanı, konuşmalarınıza dikkat edin, konuşmalarınıza dikkat edin lütfen. Mahkeme hakkında öyle konuşamazsınız. Sanık Ergün Poyraz, eğer sonuca ulaşmak istiyorlarsa ben hazırım. Mahkeme başkanı, konuşamazsınız, tamam bitti mi konuşmanız? Sanık Ergün Poyraz, bitti efendim. Mahkeme başkanı ile tartışmamın ardından darbe girişimi sonrası elleri kelepçelenerek tutuklanan savcı Mehmet Ali Pekgüzel cezalandırılmamı ve tutuklu sanık Ergün Poyraz'ın mahkeme heyetinde görev yapan bir üye hakim ile iddia makamındaki cumhuriyet savcıları hakkında tarikat kültüründen geldikleri için sorularını bu şekilde soruyorlar şeklindeki sözleriyle kamu görevlisine hakarette bulunduğu anlaşıldığından 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem başlıklı 205. maddesi uyarınca duruşma tutanakları da eklenerek gereğinin takdir ve ifası için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına diyerek Silivri Savcılığına sevkimi istiyordu. Ancak mahkeme savcının talebine uymuyor, beni Silivri Savcılığına sevk etmiyordu. Fethullahçı Hakimi 2. Red 8 Ocak 2009 tarihinde yapılan 38. celsede Haşıloğlu'nun davadan el çektirilmesini bir defa daha talep ediyordum. Sayın Başkanım, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun faaliyet gösterdiği 4 tarikat vakfının dosyalarının celbiyle ilgili bir talebim ve açıklamalarım olacak. Üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne husumet duyan, anayasal rejimi yıkmaya çalışan, aşağıda isimlerini zikredeceğim 4 aile vakfında faaliyet göstermektedir. Bu vakıflar 1- Elhac Üveys Efendi bin Mehmet ve Rufekası Elhac Mehmet Kızı Vakfı, Mütevelli Heyet Başkanı Abdülsamet Haşıloğlu. 2. Abdülvehhab Efendi bin Osman Vakfı, Mütevelli Heyet Başkanı Abdülsamet Haşıloğlu. 3. Elhac Ahmet Efendi bin Üveys Efendi ve Refiki bin İmam Mehmet Vakfı, Mütevelli Heyet Başkanı Abdülsamet Haşıloğlu. 4. Rukiye Hanım Binti İsmail Efendi Vakfı, Mütevelli Heyet Başkanı Sadrettin Haşıloğlu olup söz konusu vakıfların temsil ettiği tarikat ve Veysel Karani ekolünden gelmektedir. Bu tarikat rüya yorumlarına tanrısal mesaj atfederek çıkarmalar yapan batıni bir tarikattır. Üye hakimin faaliyet gösterdiği tarikatın İstanbul Beşiktaş'ta bir, Fatih'te iki türbesi vardır. Bu tarikat mensupları Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimine, laikliğe, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı içten içe bir mücadele yürütmektedirler. Özellikle son 10 yıldır devlet kadrolarında Fethullah Gülen cemaati modelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürmektedirler. Maalesef heyet talihsiz bir kararla Cumhuriyet ve laik devleti yıkma amacını güden, Atatürk düşmanlığını ana fikir edinmiş, aile tarikatlarında faaliyet gösteren bir üye hakimin Atatürkçü, laik devlet yanlısı ve ulusalcı fikirlere sahip şahsını yargılamasına açıkça muvafakat etmiştir. Bu kararı vicdanen kabullenmem mümkün değildir. Laik devletin mahkemelerinde bir tarikat mensubu hakimin görev yapmasını içime sindirmem mümkün değildir. Hakim ve savcılar yasasında hiçbir hüküm tarikatçı bir hakimin görev yapmasına asla izin vermez. Hakimi çekilmeye davet ettiğimde ve red talebinde bulunduğumda söz konusu tarikat vakıflarının listelerini sunmuştum. Mahkemenin bu listeleri aldıktan sonra yapması gereken husus, bu vakıfların ortaklıklarının mütevelli heyette yer alan isimlerinin, çalışma konusunun, faaliyetlerinin tespiti için ve hatta mal beyanı ve yapılan maddi yardımların tespiti için vakıflar müdürlüğünden dosyaları celbetmesi iken, maalesef soyut itirazda bulunduğum gerekçesiyle hiçbir araştırma yapmamıştır. Mahkeme başkanının ve diğer üyenin çalıştığı üye hakimin böyle bir tarikat yapısı içerisinde olduğunu öğrendikten sonra birlikte çalışmaları dahi laik ve cumhuriyet hakimi açısından bir zül olup istenmeyen bir durum olması gerekir. Bir cumhuriyet hakimi için tarikat vakıflarında faaliyet gösteren hakim ile birlikte çalışmak istenilen bir hal değildir. Bu durumun devam etmesi mahkemenin kararları üzerine de önemli bir gölge düşürecek ve şaibe yaratacaktır. Atatürkçü ve cumhuriyetçi sanıklar için de bu durum son derece sıkıntılı ve üzüntü verici bir durumdur. Yargılamanın bu şekilde devam ettirilmesi, mahkemenin sağlıklı bir yargılama yapmasını engelleyecektir. Verilecek karardan şahsım olarak kendim vicdanen rahatsız olacağım. Bu konuda hassasiyet taşıdığına inandığım Sayın Başkan ve üyenin de bu rahatsızlığı taşıyacağına eminim. Talebim yukarıda arz ettiğim üzere laik devlet ve cumhuriyeti yıkmak amacıyla üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun ailesine mensup ve üye hakimin faaliyet gösterdiği 4 vakfın dosya suretlerinin tamamının Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden celbine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. Bu birinci talebim. Bununla ilgili dilekçem, bir açıklamam ve bir talebim daha olacak. 5 Ocak 2009 tarihinde üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun tarikat bağlantıları nedeniyle Atatürkçülerin, laik cumhuriyetçilerin ve ulusalcıların yargılandığı bir davada hakimlik görevini yapması doğru olmadığı soruşturmanın başından itibaren sanıklar aleyhine verdiği tutuklama ve diğer tedbir kararları dahil sanıklara karşı siyasi ve ideolojik nitelikteki hasım tavırları nedeniyle yapmış olduğum haklı çekinme ve red taleplerimi Sayın Mahkeme reddetmişti. Laik sisteme, cumhuriyet ilke ve devrimlerine düşman olan bir hakimin, cumhuriyet mahkemelerinde laik devletin bir hakimi olarak görev yapması mümkün olmadığından heyetten alınmasına karar verilmesini istemiştim. Haşıloğlu'nun İstanbul Özel Ağır Ceza Mahkemesi'ne AKP iktidarı tarafından hususi nokta tayini yapıldığını, hakimin bu soruşturmanın başından itibaren verdiği bütün kararları ile kendisini bu göreve getirenlerin yüzünü ağarttığını, tutuklama ve tedbir kararlarında hiçbir hukuki gerekçeye dayanmayan, kendisiyle birlikte tarikat zihniyetine hizmet eden, Cumhuriyet rejimi düşmanı 4 görevlendirilmiş hakim ile birlikte verdiklerini, hakimin mensup olduğu tarikatın amacının devletin sosyal, siyasi, iktisadi ve hukuki temel nizamlarının dini esas ve inançlara göre düzenlemek olduğunu, Atatürkçü ve laik cumhuriyet yanlısı kişiliğim nedeniyle hakim arasında siyasi ve ideolojik husumetimin bulunduğunu, bu husumeti hakimin bütün kararlarında sanıklarla yaptığı sohbetlerde ve hukuk dışı düşmanca tutum ve davranışlarıyla ortaya çıktığından, öncelikle CMK 30'a 2 maddesi uyarınca çekilmesini, aksi takdirde CMK 25'e 2 maddesi uyarınca reddetmiş olduğumdan heyetten alınmasını talep etmiştim. Mahkeme aynı gün yedek üyeyle heyet oluşturarak şu kararı verdi. Her ne kadar sanık Ergün Poyraz mahkememiz üyesi Sedat Sami Haşıloğlu hakkında reddi hakim talebinde bulunmuş ise de ortaya koyduğu iddiaları soyut içerikte bulunup bir hakimin tarafsızlığına şüphe düşürecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından bu yönde vaki talebin reddine demiş ve haklı talebin reddedilmiştir. Öncelikle red prosedürü usulüne uygun işlememiştir. Şöyle ki CMK 25'e 3 maddesi uyarınca reddi istenen hakim red sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir. Gerçi siz bildirdiğini söylediniz fakat içeriğini okumadınız. Bu dilekçenin içeriğini biz şu anda bilmiyoruz. Mahkeme başkanı, dosyamızda var. Sanık Ergün Poyraz, mahkeme üyenin böyle bir dilekçe verip vermediğinden bahsetmemiş. Mahkeme başkanı, her şey dosyada var, hiç meraklanmayın. Sanık Ergün Poyraz, efendim bakarım tekrar oraya, şu anda bilmiyorum. Mahkeme başkanı, bizim gizli kapaklı bir işimiz asla olmaz, devam edin. Vakıflardaki dosyada da var. Oysa başkanın reddedilen hakimin bu konuda gerekçelerini mahkemede okuması gerekirdi. Bunun yapılmamış olması usule aykırıdır. Çünkü ortada heyetin kararında belirttiği gibi soyut bir red talebi değil, son derece somut ve haklı bir istek söz konusudur. Reddedilen hakim ileri sürdüğüm dört tarikat vakfı ile ilişkilerini açıklayamamıştır. Bu vakıflarda üye olup olmadığı, ortaklarının hısımlık derecelerinin ne olduğu, kimler tarafından kurulduğu, amaçlarının ne olduğu, vakıf faaliyetlerine iştirak düzeyinin ne olduğu, hangi tarikata mensup olduğu gibi açıklaması gereken hiçbir husus açıklanmamıştır. Eğer yazılı bir açıklaması var ise bu açıklamanın duruşmada okunmayıp ıttılalına sunulmaması usule uygun değildir. Mahkemenin talebimi soyut içerikte bulması ve bir hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek nitelikte görmemesi bir cumhuriyet mahkemesi için büyük bir zuldür. Laik devlette laik sistemi korumakla görevli bir mahkeme bu gerekçe ile talebimi reddedemez. Sayın Başkan ve üyelerinin unuttuğu bir şeyi hatırlatmak isterim. Bu kararı verirken arkalarındaki Atatürk'ün kendilerine ne kadar üzüntüyle baktığını, 1923'te kurduğu laik cumhuriyetin mahkemelerinin ne hale geldiğini, tarikat hakimlerinin nerelere kadar devlet makamlarını ele geçirdiklerini görerek güzel mavi gözlerinden iki damla yaş akıttığını görmeleri mümkün değildir. Çünkü sırtları Atatürk'e dönük oturuyorlardı. Sayın heyet, vermiş olduğum dört tarikat vakfının isimlerini görmediler mi? Belki tarikatlar ve tarikat vakıfları hakkında bilgileri yoktu. Bu konuda yapılacak son derece basit bir iş vardır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne telefon açsalar tarafsız her memur bu vakıfların temel amaçlarının laik Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığına dayandığını, kurucularının birçoğunun laik devlet ve rejim düşmanlığı yaptığını, Osmanlı'nın şeriat düzenine özlem duyduklarını çok rahatlıkla söyleyebilirlerdi. Hakimler vakıfların isimlerini de okumadılar. Siz laik devletlerde böyle bir vakfın kurulduğunu duydunuz mu? Binti kızı demek, bin oğlu demek ve vakıfların isimlerinde bu Arapça kelimeler dolu. Sadece Arapça bir sözlük alıp baksalardı, bu vakıfların tarikat vakfı olduğunu, şeriat özlemi içerisinden faaliyet gösterdiklerini çok rahatlıkla anlayabilirlerdi. En azından bu vakıfların bölge müdürlüğünden dosyalarını bir günde suretlerini alarak hakimin vakıf kurucuları ile ilişkilerini ortaya çıkartır, vakıfların amaçlarının şüpheye yer vermeyecek şekilde meydana çıkması sağlanırdı. Bir tutuklu olarak söz konusu vakıfların listesini resmi bir liste şeklinde sundum. Ancak vakfın tarafı olunmadığından dosyalarının resmi yoldan celp edilmesi zorunludur. Şahsım olarak cezaevinden çıkıp vakıflar bölge müdürlüğünden belge ve dosya alamam. Avukatın vakfın mütevelli heyetinde görevli olmadığından onun da bilgi alması mümkün değildir. Bu durumda laik devletin mahkemesinin yapacağı iş, belgelendirdiğim bir iddiamı tahkik ederek bir karar vermesidir. İddialarım belgesiz değildir. Hakimin ailesinin ve kendisinin faaliyet gösterdiği vakıfların listesini sundum. Daha başka nasıl bir somut belge sunabilirdim? Laik devletin ve cumhuriyetin mahkemelerinde Atatürk'ün maskı önünde faaliyet gösteren hakimin hangi tarikat vakıflarında faaliyet gösterdiğini belgeliyorum. Ama mahkeme buna rağmen senin itirazın soyuttur ve tarafsızlığa gölge düşürecek sebep değildir diyebilmektedir. 2009 Türkiye'sinde laik devletin mahkemesinin düştüğü ibret verici durumdur. Bir mahkeme tarikat mensubu hakimi içine sindirebilmekte ve bu kişi ile laik devlet adına yargılamanın yapılabileceğine hükmedebilmektedir. Lütfen hakim ve savcılar yasasını açın ve hakim olmanın şartlarını bir defa daha okuyun. Bir tarikat mensubu hakimlik vasfına haiz olup görev yapabilirse benim başka söyleyeceğim bir şey yoktur. Demek ki Türkiye öyle bir döneme girdi ki laik devlet düşmanları başbakan ve cumhurbaşkanı oluyorsa neden hakim olmasın? Bunda şaşılacak yan herhalde olmamalı. Üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun faaliyet gösterdiği vakıflar Veysel Karani ekolünden geldiklerini iddia etmektedirler. Bu tarikat rüya yorumlarına tanrısal mesaj atfederek çıkarımlar yapan batıni bir tarikattır. Tarikatın Beşiktaş'ta bir, Fatih'te iki tane türbeleri vardır. Bu tarikat vakıfları Türkiye Cumhuriyeti rejimine, laikliğe, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı içten içe bir mücadele yürütmektedir. Son 10 yıldır devlet kadrolarında Fethullah Gülen cemaati modelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürmektedir. İşte davama bakan, beni yargılayacak olan laik devletimin hakimi nasıl bir tarikat üyesi? Sayın Başkan ve üyelerde böyle bir hakimin heyette görev yapmasına maalesef olumlu görüş ileri sürmekte veya gösterebilmektedirler. Laik cumhuriyetin geldiği sürecin nasıl tehlikeli bir hal aldığı buradan da belli olmuyor mu? Devletimin cumhuriyetin ilkelerine bağlı başka bir hakimi kalmadı mı? Benim istediğim çok şey mi? Sadece anayasanın ikinci maddesindeki cumhuriyet ilkelerine bağlı bir hakim, sayın heyetin kararı bu dosya üzerinde büyük ölçüde gölge düşürmüştür. Yukarıda izah ettiğim üzere laik cumhuriyet düşmanı dört tarikat mensubu aile vakfında faaliyet gösteren üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun laik devletin mahkemesinde Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı cumhuriyetin bir evladı olarak şahsımın tarafsız bir şekilde yargılaması mümkün olmadığından haksız olarak reddedilen talebimin kabul edilerek 5 Ocak 2009 tarihli mahkeme kararının kaldırılmasına, dört tarikat vakfında çalışmalarıyla laik devlet düşmanı olduğu sabitleşen üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun heyetten alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. Bu dilekçemin 14. ağır cezaya gönderilmesini talep ediyorum. Bu dilekçem Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na, Yargıtay Başkanlığı'na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Danıştay Başkanlığı'na da gönderilmiştir. Saygılar sunuyorum. Bu açıklamalarımdan sonra yalnız kalmıştım. Sanıkların birçoğu, özellikle Ergenekon kahramanı ilan edilenler de dahil, Sedat Sami Haşıloğlu'na yağ çekme yarışına girmişlerdi. Ben de o tarihten sonra duruşmalara katılmadım. Bugün geldiğimiz nokta ve tutuklamalar karşısında haklılığım bir kez daha kanıtlanmış oldu. Ne çare ki yaklaşık 7 yılımız gitti. Ne var ki mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özesen'in tutuklanması, Sedat Sami Haşıloğlu'nun kaçak olması, Zekeriya Öz'ün kaçak olması, Mehmet Ali Pekgüzel'in kelepçeli elleri görülmeye değerdi. Darbecilerden Fethullah Gülen itirafları. İtirafçı olmak isteyen aralarında asker, hakim, BDDK uzmanı, başbakanlık uzmanlarının da olduğu birçok isim Fethullah Gülen'in darbe girişimindeki etkisini dile getiriyordu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbe girişiminde rehin alındığı esnada kendisine Fethullah Gülen'le görüşme teklifi yaptığını söylediği Tuğgeneral Hakan Evrim, ifadesinde Gülen'i tanımadığını, örgütle bağlantısı olmadığını söyledi. Ancak 15 Temmuz'da darbe girişimi sonrasında etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen kritik isimler Fethullah Gülen adını ifadelerinde dile getirdi. Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak ve Halit Tuğra'nın haberine göre darbe girişimini Gülen'in emri altında yaptıklarını itiraf eden tutuklu isimlerin ifadeleri şöyle. Yarbay Levent Türkkan, Hulusi Akar'ın yaveri. Paralel yapı üyesiyim. Fethullah Gülen cemaatindenim. Genelkurmay'da emir subaylığı görevine getirildikten sonra cemaat adına verilen görevleri yerine getirmeye başladım. Haftada bir cihazları götürüp abiye veriyordum. Necdet Özel Paşa, Hulusi Akar Paşa ve Yaşar Güler Paşa döneminde dinleme yapıldı. Ben darbeyi 14 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 10 sıralarında öğrendim. Cemaatte kesin şekilde gizlilik ve ketumiyet vardır. Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı, FETÖ'nün darbe girişiminde görev aldı ve itirafçı oldu. Köprülere tankları nasıl yönlendirdiğini anlattı. Bu vakte kadar emir gereğini yerine getirmek için yetiştirilmiş olduğumdan, emrin gereğini yerine getirmek için çalıştım. Doğru olduğuna inandığım bir emri uyguladım. Gürsel Aktepe, eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. İstihbarat dairesindeki onlarca FETÖ'cünün ismini verdi. Kemal Işıklı, BDDK uzmanı. Fethullah Gülen yapılanmasında ağabeyim, SAT komandolarını yönettim. Binbaşı Erhan Karlı da Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü. TEM Daire Başkanı Turgut Arslan'ı ağır yaralayan ve korumasını şehit eden kişi Ramazan adlı bir yüzbaşıdır. Bu yüzbaşı FETÖ'cüdür. Bize jandarmada 3000 kişilik bir liste oluşturulduğu ve gelecek ay yapılacak yüksek askeri şurada, yaşta, meslekten atılacağımı söylendi. Ebu Bekir Başel, Danıştay Tetkik Hakimi itirafçı oldu. Çekirdekten yetişti, örgütün nasıl yetiştiğini ve meşhur abilerin her yere sızma yöntemlerini anlattı. Gülen'e mensup insanlarla Sivas Selçuk Anadolu Lisesi'nde tanıştım. Işık evlerine gidip gelmeye o yıllarda başladım. Bu yurtta kaldığım süre içinde abi, imam veya bölge imamı veya O3 imamı, ortaokulu öğrencilerini askeri okullara hazırlayan abiler olarak görevlendirildim. Mustafa Koçyiğit, Başbakanlık uzmanı tutuklandı, itirafçı oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Fethullah Gülen cemaati diye bildiğim yapıyla üniversitede tanıştım. Başarılı bir öğrenciydim. Cemaatin dershanelerine gittim. NİDE birincisi olarak Ankara Siyasal Bilgiler Kamu Yönetimi bölümünü kazandım. Selman isimli kişi Etlik'te oturur. Evine bir kez gittim. Selman abi ilk görüştüğümüzde kullanacağım kod ismini benim belirlememi istedi. Ben de Akif olarak belirledim ve ondan sonra bu çalışmalarda benim irtibatlı olduğum kişiler beni Akif ismiyle tanıdılar. Darbe girişimi sırasında Kadıköy'deki Moda Deniz Kulübü'ne baskın yaparak Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile 8 generali kelepçeleyip rehin alan MAK timinden Astsubay Oğuz Haksal itiraflarda bulundu. Görevli olduğu Konya 3. Anajet Üst Komutanlığından FETÖ'nün hain kalkışmasına katılan ve İstanbul Moda Deniz Kulübü'ne baskın yapan Haksal, pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Haksal halkın sokaklara dökülüp başaramayacaklarını anlayınca silah ve parça tesirli bombaları kadınlar tuvaletine atıp sivil kıyafetlerle kaçtıklarını söyledi. Haksal, FETÖ'nün üst imamı Assubay Yılmaz Bağır'ın talimatı ardından iki helikoptere binerek Moda Deniz Kulübü'nün otoparkına iniş yaptıklarını söyledi. MAK timinde görevli başçavuş Oğuz Haksal, ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak Ankara Sincan cezaevine gönderildi. Darbe girişimi gecesi İstihbarat Dairesi Başkanlığı önünde yakalanarak tutuklanan eski emniyet müdürü Gürsel Aktepe itirafçı oldu. Aktepe, darbenin Fethullah Gülen'in bilgisi ve talimatı olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Telefonlara tango programı üzerinden mesaj geldi. Mesajda darbe oldu, herkes destek için çıksın. Daha önce çalıştığı yerin yakınına geçsin. General Mehmet ile irtibata geçsin dendi, itiraflarında bulundu. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 149.